İyi günler sayın izleyicilerimiz. Her zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder, Gökalp, Evren, Bülent, Onur ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Bugün de hocam 2012'nin son programı inşallah. İnşallah. 2013'e giriyoruz gece 12 itibariyle.
İnşallah.
Artık 2013'te de sağlıklı, mutlu, huzurlu ve savaşların olmadığı, herkesin huzur içinde yaşadığı güzel bir yıl olması dileğiyle 2013 yılını karşılayacağız inşallah.
Allah İslam birliğini inşallah bir an önce bizlere gösterir, kavuşturur. Yoksa içinde bulunduğumuz yılların işte görüyorsunuz, zulümle geçtiğini görüyoruz.
İnşallah.
Yani yeni yılın işte tabii kutlanması, insanların eğlenmesi tamam güzel ama İslam birliğinin çatısı altında İnşallah bütün insanların kutladığı bir zamanın gelmesini biz çok istiyoruz.
İnşallah.
Davamız da bu Allah'ın izniyle, hocamızın İnşallah. Vesilesiyle. İnşallah herkes çok samimi olur.
İnşallah.
Allah gerçekten canı gönülden dua ederse Allah bu birliği bir an önce oluşturur. İnşallah. Bakın çırpınıyorlar televizyonlarda. Mehdi Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam gelmeyecek diye. Muazzam bir çırpınış var. Buna biz şahit oluyoruz.
Evet.
Şimdi bu insanlar zulüm gören insanları ciddi anlamda gerçekten düşünmüyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece kendi rahatlarını düşünüyorlar. Kendi ailelerinden tabii karşı çıkanları söylüyoruz. Biz isim vermiyoruz. Herkes vicdanına başvurur. Ben Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını istiyor muyum, istemiyor muyum? İslam birliğinin oluşmasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Kendine sorar. Vicdanı ona cevap verir. Sen istemiyorsun. Sen zulmeden birisin.
İnşallah.
Kendi nefsine de zulmeden birisin diye Cenab-ı Allah ona ilham eder doğruyu.
Tabii, inşallah.
Bakıyoruz. Gerçekten hiçbir çabaları yok, gayretleri yok. Erteleme çalışmasından başka. Çıkmayacak Mehdi Aleyhisselam demekten başka. Kendi ailelerine, kendi yakınlarına böyle zulüm olmuş olsa böyle duramazlar. Gerçekten duramazlar. Ama biz zulüm gören bütün insanları kardeşimiz olarak bilip işte bakın hiç saatimiz yok. Sabahın erken saatlerinde de yayın yaptığımız çok zaman oldu. Bütün günümüz Allah'ı anmakla tabii ki eğleniyoruz da Müslümanlara helal sınırlar içinde Cenab-ı Allah'ın belirttiği sınırlar dairesinde ne güzel bir şey eğlenmek. Ama biz İslam birliğini çok istiyoruz. Aşkla ve şevkle Mehdi Aleyhisselam bir an önce gelsin istiyoruz. İnşallah bir sene daha yaklaşmış oluyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah çok kısa bir zaman var. Böyle çırpınışlarının beyhude olduğunu görecekler. Çünkü hayatta Mehdi Aleyhisselam. İstedikleri kadar Mehdi Aleyhisselam çıkmadı desinler. Dün de işte birkaç yerde böyle programlar oluyor tabii. O kadar çok kanal var ki baktığımız zaman görüyoruz. İşte yabancı yayın yapan kanallar oluyor. İşte biz onu tabii kendi dilimize çevirip izliyoruz. Diyorlar ki mesela Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek hadisler de diyor. Yani doğru olmayan hadisler içeriyor diyor. O kadar çok hadis var ki bu şekilde. Hadisler tahakkuk etmişse hadisler doğrudur. Peygamber Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce bir şey söylüyor. O söylediği olay gerçekleşmişse o olmuştur. Ne diyor? Bir kuyruklu yıldız geçecek diyor. Şark tarafından. Çift boynuzda olacak diyor. Diğer kuyruklu yıldızların tersi istikametine gidecek diyor. 1400 sene önce o zaman gök bilimi yok. Bir bakıyoruz ki 2008'de Lulin kuyruklu yıldızı geçiyor. Tam Peygamber Efendimizin tarif ettiği şekilde çift boynuzlu, parlak, münevver bir yıldız diyor bakın. Diğer yıldızların da tersi istikametine gidiyor. Tek bu alamet, bakın tek bu alamet zaten yeter.
Tamam.
Allah'ın izniyle. Şimdi tabii ki bazı alametler gerçekleşmiş olabilir ama bu demek değil ki Mehdi Aleyhisselam gelecek. Hayır, bu demek ki Mehdi Aleyhisselam geldi demek zaten. Kendinizi kandırmayın yani. Onu tekrar belirtelim. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelenmek bir kere Peygamber Efendimiz'in hepimizin üstünde bir emridir. biz seviyorsak Peygamber Efendimiz'i, ki aşkla seviyoruz, canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inşallah müjdelenin diyor Mehdi Aleyhisselam'la.
İnşallah. Yani bu yüzyıl tabii bütün dünyanın Kur'an'a yöneldiği bir yıl olacak inşallah. Çünkü artık yani gerçek, bütün bu belaların sebebinin Kur'an'a uymamak olduğunu insanlar anladı. Ve gerçekten Evren'in söylediği gibi bütün bu alametlerin hepsinin arka arkaya bir tespit tanesini Peygamber Efendimiz'in söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gibi arka arkaya oluşması da artık insanların gözünden kaçmıyor. Artık herkes bunu konuşmaya başladı. Her şeyin bir zamanı var tabii. Allah'ın kaderinde olduğu gibi olacak. Mesela Hazreti Yusuf'un hayatına baktığımızda ne görüyoruz? Bütün hayatı boyunca önce kuyuya bırakılıyor. Oradan alınıyor, esir olarak değil mi, saraya getiriliyor, satılıyor. Ucuz bir şey zannettiler onu diyor. Daha sonra işte iftiraya uğruyor. Oradaki hayatına baktığımızda hapse konuyor. Delilleri görmelerine rağmen hapse konuyor. O hapisten çıkarılıp nereye konuyor? Bütün hazinelerin başına koyuyor. İşte bu kader, Yüce Rabbimizin bize belirttiği bu kader, işte Mehdi Aleyhisselam'ın da bir örnek olarak başına geleceği gibi oluyor. Çünkü Kur'an'a baktığımızda Yüce Rabbimizin, olmuş yeten Allah'sının, daha öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah'ın sünnetinde bir dönüşüm bulamazsınız, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız diyor Yüce Rabbimiz. Allah'ın sünneti daha öncekilerin başına gelenler. Nedir onlar? Bütün elçilere deli deniyor. Bütün elçilere ifesizlikle suçlanıyor, hapse atılıyor, işkenceye vuruyor, yalancı diyor, alay ediliyor.
Büyücü deniyor.
Kavmin önde gelenleri tarafından baskı altına alınıp engellenmeye çalışılıyor. Bütün bunlar işte gerçek mi Müslümanın, Allah yolunda gerçekten Allah'ın istediği gibi mücadele eden Müslümanların başına gelecek olaylar. İşte bu olayları da Said Nursi'nin Hazretleri'nin hayatında görüyoruz değil mi? Hocamızın hayatında görüyoruz.
İnşallah.
Demek ki bunlar bize gösteriyor ki biz Mehdi talebesiyiz değil mi? Hocamız da Mehdi talebesi olduğunu söylüyor.
İnşallah.
Ve doğru yolda olduğunu gösteriyor. Ama Kur'an'a döneceğiz ama tabii bazı insanlar da, yobazlar da bunu kabul edemeyecek. Bunu da Yüce Rabbimiz zaten bildiriyor. Yani biz esasında bütün olayı Allah, Yüce Rabbimizin ayette belirttiği gibi, kovmuş yatan Allah'sının, ben size ayetlerimi hem kendi nefeslerinize hem dış dünyada göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor. Bu Allah'ın ayeti, bütün ayetleri tek tek biz bu hayatımızda göreceğiz. Mesela diyecekler ki, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler diyor. Gerçekten de şu anda mesela, Allah'ın ayetleriyle hatırlatma yapıldığında ne görüyoruz? Kur'an ayetlerini beğenmiyor. Yok diyor. Eğer böyleyse ben bu Kur'an'ı kabul etmem diyor. Aynen ayette belirtildiği gibi tavırlar sergiliyor. Neden oluyor bu? Çünkü Allah'ın kaderinde yazdığı, bu tip insanların olacağını ayette bildirdiği bu ayetin de tecellisi olmuş oluyor.
İnşallah.
Değil mi? Bakın diyor ki ayette, size tam ayeti okuyayım inşallah. Önce şeyi bahsetmek istiyorum. Siz ölçü, Peygamber Efendimiz diyor ki, kovmuş yatan Allah'sının, siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye, şimdi o zikri sizden uzaklaştırıp bir yana mı bırakalım? Ayetler geliyor değil mi? Ayetler geldiğinde ölçü ne? Kur'an. Kur'an'ı ölçü olarak kabul etmiyor. Ve onlara soruyor. Onlara, andolsun onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, tartışmasız onları üstün ve güçlü, aziz olan, bilen Allah yarattı diyecekler. Bakın evet. Allah'ın vasıflarını da açıklıyor bunu söylerken, cevap verirken. Bak, tartışmasız onları üstün, güçlü, aziz olan, bilen Allah yarattı diyecekler.
İnşallah.
Ama yine de Allah ne diyor onlara? Ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diyor. Bu Kur'an'ı sizden bir yana mı bırakalım diyor.
Ama o
demek ki burada çok ciddi bir, yani Allah'ı tanımak, Allah'a bir ve Allah'a tanımak, her şeyi Allah'ın yarattığını bilmek, Kur'an'a iman etmekle farklı şeyler. Bunu evet. Anlamış oluyoruz.
Şimdi onların dediğin gibi hocam, kafasında aslında bir din oluşuyor. Bunu biz günümüzde de görüyoruz. Bu yobaz sistemde de görüyoruz. Kafalarında bir din var, bir yaşam şekli var. Kendilerine uygun bir yaşam şekli var. Kendilerine uygun bir din var. Dediğin gibi aslında Allah'ı da çok iyi biliyorlar, çok iyi tanıyorlar. Ama kendi yaşamlarına uygun bir din yaşamak istiyorlar. Evet. Ve bu dini de Kur'an'da bulamadıkları zaman... Adeta yani en uç noktasını söylüyoruz, onun örneklerine rastladık. Eğer bu Kur'an'da varsa ben buna uymuyorum diyor. Yani çünkü kendisinin yaşamak istediği, uyduğu dini Kur'an'da bulamıyor. O zaman da haşa, adeta Kur'an'ı inkar eder vaziyete geliyorlar inşallah. Yani kendi nefislerine uygun olanı yaşıyorlar. uygun olmayanları da kabul etmiyorlar. Evet. Allah'ın sözü olmasına rağmen inşallah. Evet. O yüzden Allah da uyarıyor yani bunun Allah'ın dini olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu, çok açık olduğunu ve uyulması gerektiğini inşallah. Uymayanların müşrik münafık olduklarını, uyanların da samimi müminler olduğunu inşallah. Yani nefislerine uyanların, şeytana uyduklarını ve o yolu yaşadıklarını Allah belirtmiş oluyor Kur'an'da bize inşallah.
Şeye başta ayeti söylemeden önce i̇nşallah. Bir ayeti okumak istiyorum. Biraz i̇nşallah. Önce bahsettiğim ayeti diyor ki Yüce Rabbimiz, kolum şeytanına Allah'a sığınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, bakın çok net, apaçık belgeler olarak ayetler okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Mesela Kur'an'ı beğenmiyor. Evet.
Kabul etmiyor.
Kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki Allah, de ki diyor, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Evet. Ben yalnızca bana vahiy olunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük bir günün azabından korkarım. Çok net değil mi bu ayet? Ayette belirtilen şey, ben sadece bana vahiylerine uyarım diyor. Bunun dışında da bir şeye uymam diyor Peygamber Efendimiz. Bunu da Allah söylemesini söylüyor. Ama onlar diyor ki biz bu Kur'an'ı kabul etmiyoruz söylediğin gibi. İşte bunu kabul edilemez bir şey.
Peygamber Efendimiz değil mi? Yani tam anlamıyla, tam manasıyla inşallah Allah'ın ona ilham ettiğini, sunmuş olduğu kitabı insanlara aktarıyor. Bu dini tebliğ ediyor. Bunun dışında bir dini uydurması aşağı kendi başına ve bu kitabı yazıyor olması mümkün değil. Ki o dönemde değil mi? O dönemin müşrikleri iddia ediyorlar. Bu kitabı sen yazdın diyorlar. Bu senin sözündür diyorlar ama bu mümkün değil. Allah'ın söylediğinin dışında bir sözü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemesi mümkün değil. Çünkü Allah onu sorumlu tutmuş dinde. Peygamber kılmış ve Allah ne diyorsa insanlara onu anlatmak durumunda, onu anlatmak zorunda. Onun aksi bir durum olursa Allah haşa yine Kur'an'da da belirtiyor. Eğer kendinden, kendi nefsine uygun başka bir söz söylemiş olsa insanlara, böyle bir din anlatmış olsa Allah onu peygamber olsa dahi cezalandıracağını söylüyor. Evet. Şimdi onlarla ilgili birkaç ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın hiç şüphesiz o Kur'an şerefli bir elçinin kesin sözüdür. Allah'ın kesin sözü inşallah. O bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz ki diyorlar. O şairdir, bunu uydurmuştur diyorlar o dönemde müşrikler. Bir kâhinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp düşünüyorsunuz. Yani bir insanın, bir büyücünün, herhangi bir şahsın sözü değildir diyor Allah. Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Allah'ın kesin sözü, Allah tarafından indirilmiştir. Eğer o bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı, bakın Allah söylüyor, eğer elçi, peygamber değil mi? Kendinden bazı sözler uydurmuş olsaydı, Kur'an adı altında Allah'ın söylemiş olduğu sözler diye başka bir söz uydurmuş olsaydı, muhakkak onun sağ elini, bütün güç ve kudretini çekip alıverirdik diyor Allah. Böyle uyarıyor inşallah. Sonra onun can damarını elbette keserdik. O zaman sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı. Evet. Çünkü o Kur'an Allah'tan sakınan muttakiler için bir öğüttür.
İnşallah. Çok ciddi bir tehdit
maşallah,
var.
Maşallah Allah değil mi? Yani söylüyor. Yani sadece benim sözümü insanlara aktarmakla sorumlusun. Bunun dışında senin kendi nefsinden, kendinden uydurma bir söz söylemen mümkün değil. Yoksa karşılığı çok ağır olur diyor Allah. İnşallah.
Ve onun dışında Allah başka ayetlerde bakın diyor ki, Yüce Rabbimiz söylediğin ayetin başka bir ayeti İsra suresinde, kovulmuş şeytanı Allah'a sınırım. Onlar neredeyse sana vaat ettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi. O zaman da seni dost edineceklerdi. Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun onlara az bir şey de olsa eğilim gösterecektin. Bakın böyle bir durum oldu. Onları maşallah, değil mi? En ufak bir eğilim göstermemesini Allah burada net bir şekilde söylüyor. Ve diyor ki bu durumda eğer böyle bir şey yapsaydın biz sana hayatında da kat kat, ölümünde de kat kat acısını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Maşallah. Demek ki Peygamber Efendimiz neye uyuyormuş?
Kur'an'a
uyuyormuş. Kur'an'daki en ufak şeyde bir hata yapmıyormuş. Ne eksik ne fazla. Evet. Değil mi? Birazcık yani biraz bile eğilim göstersen diyor Allah. Yani biraz lafı eğip büksen ne yaparız diyor? Can damarını keseriz diyor.
İnşallah.
Yani. Demek ki böyle bir ciddi tehdit karşısında Allah'ın peygamberi, Allah'tan en çok korkan bir kişi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asla böyle bir şeye yanaşması mümkün olabilir mi?
Aşk.
O zaman hem de kendine vaat edilen Kur'an'a uyacaksa nasıl diğer hükümler ortaya çıkıyor? Yani diyorlar Peygamber Efendimiz'e atfettikleri, buna haram dedi, buna helal dedi. Kur'an'da yazmayan, Kur'an'da ters olarak. Demek ki asla Peygamber Efendimiz Kur'an'ın tersine tek bir haram koymaz, hüküm koymaz. Çünkü ben sadece bana vaat edilene uyuyorum diyor. Bunun dışında da hiçbir şeye uymam diyor.
İnşallah.
Bu da zaten çok açık bir şekilde hepimizin Kur'an'a yönelmesi gerektiğini, Allah'ın sözünün ne olduğunu bilip hayatımıza geçirmemiz gerektiğini çok net bir şekilde
Allah
anlıyoruz.
Allah bunun dışında olanları da çok iyi bildiğini aslında bu, yani biraz önce okuduğum ayetlerin devamında da belirtiyor. Bakın şöyle söylüyor Allah, inşallah şeytan Allah'ın. Elbette biz içinizden yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz. Allah bu tip şahısların da olacağını tabii söylüyor. Şimdi elçiye karşı gelecek, Kur'an'a karşı gelecek, onun yolunda başka bir yol seçecek olan insanların da olacağını ve onu yalanlayanların çıkacağını Allah belirtmiş oluyor inşallah. Gerçekten o Kur'an kafirler için bir hasrettir ve şüphesiz o kesin bir gerçektir. Bakın Kur'an kesin bir gerçek, Allah tarafından indirilmiş olan, değil mi? Ayetleri muhkem kılınmış kesin bir gerçek. Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et. Subhanallah. Allah değil mi? Kur'an okuyup inşallah Allah'ın yüceliğinin büyüklüğünü görmemizi ve onu takdir etmemizi söylüyor inşallah. Belirtiyor ayetlerinde de.
Bunun tersini olan şeyini mesela Allah Kur'an'da şimdi böyle bunlardan bahsettikten sonra bize neden bahsediyor? Bunun tersine hareket edecek insanlar var. Sizi kandırmaya çalışacak insanların olduğunu bize bildiriyor ki bu insanları gördüğümüz zaman sakınalım. Evet. Ama neye göre sakınılacak? İşte Yüce Rabbimiz ayette diyor ki kulumu şeytanına alasırım. Onlardan bir kısmı dillerini kitaba doğru eğip bükerler ki bu okur gördüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Bildikleri halde yalan söylerler. Evet.
Maşallah. Bak çok önemli bu çok... maşallah. Çünkü Cenab-ı Allah sözünü kesiyor.
Estağfurullah. Yok hocam.
Hakkını helal et. Şöyle bir durum var. Kur'an'da Cenab-ı Allah İslam ahlakının bütün dünyaya yerleşik kılacağını söylüyor. Vaat ediyor. Bak vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez diyor Cenab-ı Allah. Ant içiyor. Maşallah, elhamdülillah. Çıkıyor bir takım işte o kişiler, vatandaşlar. Diyor ki Kur'an'da böyle bir haşa, böyle ayet yok diyor. Yani Mehdi haşa. Aleyhisselam'ın gelişiyle alakalı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın güzeller güzeli inşallah Allah nasip eder görmeyi inşallah gelmeyeceğine dair. Yani geleceğine dair ayet yok diyor. Öldü diyor haşa. Hazreti İsa öldü diyor. Ya kardeşim bak. Kardeşim demeyeyim de. Şöyle. Cenab-ı Allah ayette diyor ki Nur suresi 55. ayette. Bakın hep okuyoruz. Kovulmuş şeytandan Allah'sını. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Kimlere vaat ediyor Cenab-ı Allah? Samimi olarak gayret edip mücadele edenlere, yani Allah'a kendini teslim etmiş ve gerçekten davranışlarında salih olanlara vaat ediyor Cenab-ı Allah, müjdeliyor. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da diyor Cenab-ı Allah, yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Bunu yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Bütün dünyaya göstereceğim diyor inşallah.
Ki örnekleri de özür dilerim.
Estağfurullah.
Zaten Hazreti Süleyman'da görüyoruz inşallah. Zülkarneyn peygamberde görüyoruz inşallah. Değil mi? Allah öyle bir hakimiyet vermiş. Yani o dönemlerinde dünya hakimiyeti vermiş. Yani biz bunun olacağını, olduğunu görüyoruz.
Evet.
İnşallah ve ahir zamanda da Allah'ın sözü vaadi dediğin gibi inşallah. Ayette de belirtildiği maşallah. Gibi. Allah aynı şekilde onlarda nasıl hakimiyet verdiyse ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle hakimiyet verecek.
İnşallah.
İnşallah.
Devam ediyorum ayete inşallah. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp, sizin için seçip beğendiğim din İslam'dır diyor Cenab-ı Allah. Başka bir ayette. İnşallah sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir diyor Cenab-ı Allah. Yani mümin de Müslüman da İslam ahlakı yeryüzüne hakim olmayacak diye bir tutum söz konusu olmaz. Yani bir korkuya düşmez. Ama bu çıkan insanların İman etmesini ister. Yani niye böyle davranıyorlar? Bu kadar alamet varken. Değil mi? İnsan sorar. Eğer samimi ise. Cenab-ı Allah diyor ki, korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Cenab-ı Allah zaten ben yaratıyorum diyor. Onları da yaratan benim diyor. Çünkü alamet olmuş oluyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mehdi falan yokmuş dedikleri bir sırada diyor. Mehdi aleyhisselam zuhur eder diyor. Bak hiç Mehdi Aleyhisselam falan yokmuş dedikleri bir sırada. Bu arada bu okuduğum ayetin ebcedi 2013.
Maşallah.
2013'e girmiş.
Elhamdülillah.
Hocamız da 2012'nin 21 Aralık'ı herkes değil mi, kıyamet geldi derken 2012-21 Aralık Mehdiyet'in yükseliş çağıdır.
Maşallah.
Allah'a çok dedi inşallah ki zaten biz bunu hissediyoruz, hissediliyor. Tüm alametler ardı ardına geliyor. Biz tekrar bunlara şahit oluyoruz inşallah. Allah da en yakın zamanda Allah alem gösterecek.
Zaten
inşallah.
Ayeti var Allah'ın, komşuyatın Allah'a sınırım. Bizim görmemizi istediği ayet var. Az süresinde ne diyor Yüce Rabbimiz? İnsanların, komşuyatın Allah'a sınırım, insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde maşallah, Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan evet, bağışlanma dile diyor. Demek ki böyle bir şeyi göreceğiz Allah'ın bu vaadi. Ve Allah gördüğünde de bunu yapacağımız şeyi de bize tarif ediyor ki olacak bir şey için. Allah boş, haşa boş yere bir vaatte bulunur mu? Göreceğiz ve bu tesbihi yapacağız. Allah'a hamd ile tesbih edeceğiz ve Allah'tan bağışlanma edeceğiz.
Allah'ın vaadi haklı inşallah.
Bir de bütün okudu, bir şeyden söyleyeceğim. Bu hadis okudun herhalde inşallah. Mehdi'nin hiç anılmadığı bir dönemde değil mi? Mehdi Resen zuhur ederdi inşallah.
Yok
ve
diyorlar.
Şu döneme bakıyoruz. Ahir zamanda olduğumuzun net kesin delili yine. En çok daha önce olmadığı kadar Mehdi Aleyhisselam'ın gelmediği bahsediliyor. Nereye baksak bu konu konuşuluyor. Mehdi Aleyhisselam yok. Geldi veya işte çok uzun süre sonra gelecek. Geldi gitti daha doğrusu veya çok uzun süre sonra gelecek gibi ifadeler. Yani tam da aslında hadiste gördüğümüz gibi bir alamet olmuş oluyor. Şimdi bu döneme baktığımızda en çok bundan bahsediyor. Daha önce insanlar bahsediyorlardı Mehdi Aleyhisselam'dan. Gelecek diyorlardı. Ama günümüze bakıyoruz gelmeyecek deniyor.
Maşallah. Ya Allah'ın delil olmuş oluyor inşallah. Alenen inkar edildiği bir dönemde yaşıyoruz ve bunu kabul edemiyorlar. Müslümanlar paramparça. Değil mi? Allah birlik olun diyor. Komşuya da Allah azam. Eğer birlik olmazsanız diyor, dünyada büyük bir bozgunculuk çıkar diyor. Böyle olmasının sebebi olmamak için insan bunu yapar. Bir ibadet olarak bunu yapar değil mi? Allah'tan korkusundan, Allah'a olan takvasından bunu yapar ama bunu yapamıyorlar. Evet. Allah izin vermiyor. Özel bir dönemde yaşıyoruz.
Evet,
değil mi? Yani her türlü bütün bu ayetleri esasında etrafımızda tecelli ettiğinde görüyoruz inşallah.
Yani bütün insanların aslında bunu görmesi lazım ve mesela hocamız söylemişti, dünyadaki olan her olay muhakkak Mehdiyet'in çevresindedir. Ya direkt ya da dolaylı yoldan Mehdiyet'le ve Deccaliyet'le alakalıdır. Dünyada başka bir konu yaratıldığından beri hiç olmadı zaten demişti. Çünkü her insan ya Mehdi taraftarı oluyor ya da Deccal taraftarı oluyor. Evet. Bunu araştırdığı zaman hayatını yaşarken gördün yani ne yaptığına baktığın zaman zaten belli olmuş oluyor. Ya tarafsız bir durum söz konusu olmuyor Allah'ın izniyle. Çünkü burası imtihan yeri ve Allah hani insanların imtihan sonucunda ne olduğunun belli olması için değil mi dünyayı yaratıyor. Şimdi olan olaylar hep Mehdiyet'in çevresinde oluyor. Ve Kur'an'daki peygamber kıssalarına baktığımızda peygamberlerle uğraşanların yani onun karşısında olan kavmin özellikle hep peygamberi hedef aldığını görüyoruz. Mesela Firavun Hazreti Musa'yı hedef alıyor. Başka böyle sanki işi yokmuş gibi gidip peygamberin kötülüğü olması açısından onu böyle yani yok etmeye yönelik, onu öldürmeye, onu suikast yapmaya yönelik birçok çalışmanın içerisine giriyor. Hazreti İbrahim'i mesela putların kırılmasından sorumlu tutuyorlar. Ateşe atılmasına kadar varıyor olayların hepsi. Buraya kadar devam ediyor. Yine Peygamber Efendimiz'in döneminde o dönemin kavmin önde gelenleri hep Peygamber Efendimiz'le uğraşıyorlar. Evet. Yani yaşadığı çağda bir Müslüman, kavmin önde gelen ve inkar içinde olan insanların kiminle özellikle uğraştıklarına baktıklarına zaten doğru kişiyi bulmuş olacaklardır. Evet. Çünkü bu Allah'ın bir sünneti. Mesela Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden yani gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırması korkusuyla iman eden olmadı diye buyuruyor Rabbimiz. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçü taşıranlardandı. Yani ölçüsüz zulüm yapabilecek bir adam. Birisi, bir tip. Korkuyor kavim bizim başımıza bir şey gelir diye ve o yüzden iman etmiyor. Bu Allah'ın bir sünneti ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilk mücadelesinde başladı ki hadislerde bu 1979 yılının sonudur. Hicri 1400 yıldır. Çevresinde hakikaten gençler az bir sayı olarak toplanıyorlar. Kehf suresinde Mehdiyet'e baktığını söylemiş hocamız. Orada da az bir gençin değil mi hikayesinden bahsedilir. Evet. Daha sonra 40 yıllık bir çalışması oluyor Mehdi Aleyhisselam'ın. Gizli ama yani zuhur etmeden herkes Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı şahsen tanımadan, görmeden ama arayanın bulacağı şekilde bu çalışmasının sonunda işte o saymış olduğun birçok iftira oluyor. Delilik isnadında bulunuyorlar, hapse atıyorlar, suikast yapmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili iftiralarda ve özellikle kadınlarla ilgili değil mi? Evet. Peygamberlere de Kur'an'da olduğu gibi kadınlarla ilgili iftiralarda bulunuyorlar. böyle geçen bir 40 yılın sonunda artık zanlı galiple. Yani bütün insanlar, yani kanaatleri geliyor herkesin. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğunu herkes kanaat derecesinde anlıyor. Yani bu bir ilan değil. Yani parmakla gösterilip hani bu şekilde değil. Olan olayların artık gerçekleştiren sebebi, müsebbibi olarak, o işi yapan kişi olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi İslam'ı tüm dünyaya hakim eden, değil mi? Allah'ın izniyle sebep olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir hidayet önderi. Bütün dünyanın hidayetine vesile oluyor. Bakıldığı zaman insanlar hakikaten bütün dünyanın hidayetine kim sebep oldu? Darwinizmi kim ortadan kaldırdı? Materyalizmi kim yıktı? Baktıklarında orada anlayacaklar inşallah.
Çünkü Furkan özelliği var. Kur'an'ın Furkan doğruyu ve yanlışı ayır, bize her şeyi gösteriyor. Mesela bundan önce yoktu ama Kur'an geldikten sonra bize kimin doğru, kimin yanlış olduğunu Allah'ın gösterdiği şekilde anlayabiliyoruz. Değil mi? Kur'an'ı okuduğumuz zaman biraz önce söylediğim bütün bu şeyler birisinin üstünde tecelli ediyor. Değil mi? Kavmin önünde gelenlerin baskısı, işte deli denmesi, büyücülenmesi, iffetsizlikle suçlanması, hapse atılması, işkence görmesi, bütün bunları tecelli ettiği zaman ha tamam diyoruz. Demek ki bunlar olduysa bu Allah'ın sünneti, ya bu kişi doğru kişidir, emin kişidir deyip, değil mi? Onun dediklerine uyabiliyoruz. Evet. İşte bu şekilde biz de Mehdi'yi inşallah net bir şekilde tanıyacağız evet. İnşallah.
Diğer bir önemli konu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geri gelmeyeceği konusunda. Böyle bir birlik olup tam bir ittifak halinde bir mücadele vermeleri. Mesela diyorlar ki Hazreti İsa öldü. Haşa. Tamam da nasıl öldüğünü söylemiyorsun. Yani ayeti söylüyor mesela. Ayeti söylüyor. Hazreti İsa öldü diyor. Geri gelemez diyor. Gelmeyecek diyor. Tamam da nasıl öldüğünü söylemiyorsun. Niye söylemiyor? Ayeti hızlıca okuyor. Karşısındaki insanlar bilgisiz, cahil, öyle zannediyor. Müslümanların aklını deniyor. Bak, Nisa suresi 157. ayet. Buradan o kişilere ders olunur. Okuyoruz ayeti. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor bize. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna. Demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Oysa onu öldürmediler. Ma katelehu. Arapça söylüyorlar ya, biz de söyleyelim inşallah. Ve onu asmadılar. Ma selebe. Bak onu öldürmediler ve onu asmadılar diyor Cenab-ı Allah. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Maşallah bakın Cenab-ı Allah oradaki mucizeyi de bize söylüyor inşallah. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, çok önemli maşallah, kesin bir şüphe içindedirler. Hep bir şüphe içindedirler. Cenab-ı Allah söylüyor ki öyleler görüyoruz. Onların bir zanla uymaktan başka, buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur diyor Cenab-ı Allah. Sadece zanla uyuyorlar. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki onu kesin olarak öldürmediler.
İnşallah.
Ma katelehu. Nisa suresi 157. ayet. Hani öldürmüşlerdi? Hani öldürdülerse nasıl öldürülüş şeklini, yani eğer şehit olur tabii. Şehit ettilerse Hazreti İsa nasıl olduğunu söylemiyorsun. Ama ölmedi diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İsa ölmedi. Yeryüzüne tekrar geri göndereceğini söylüyor. Ve Cenab-ı Allah vaadinden de dönmez. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle yeryüzünde faaliyetlerini sürdürüyor inşallah.
Tabii Hazreti İsa dönemine baktığımızda gerçekten çok az sayıda kişinin Hazreti İsa'ya teslim oldu, iman ettiğini görmüş oluyoruz inşallah. Ama Allah ayetlerinde belirtiyor değil mi? Mealen söylüyorum. Ona kıyametten önce iman etmeyecek kişi kalmayacak diyor.
Maşallah.
Demek ki o dönemde
ölmeden önce diyor. Hazreti İsa ölmeden önce ona iman etmeyecek hiçbir kitap elinden kimse kalmayacaktır diyor.
Demek ki bu çok açıktır ki ayetlerde görmeyecek. Görüyoruz. Hazreti İsa inşallah tekrar değil mi? Allah'ın izniyle nüzulünü göreceğiz. Yeryüzüne gelecek. Faaliyette bulunacak ve tüm dünya Allah'ın yine vaadi, biraz önce ayette okuduğun gibi Nur 55'te İslam hakim olacak ve buna Mehdi Aleyhisselam vezir olarak vesile olacak Hazreti İsa Aleyhisselam da. Böylece tüm dünyanın İslam'a geldiğini ve iman ettiğini görmüş olacağız. Yine Allah'ın vaadi gereği.
İnşallah. İnşallah. Allah o kıyamet saati için bir ilimdir diyor, evet. Başka bir ayetinde. Yani kıyametin belirtisi olarak Hazreti İsa Aleyhisselam'ı söylüyor, peygamberi söylüyor, peygamberimiz söylüyor. Allah Cenab-ı Allah. Çünkü İnşallah. Ayette kıyamet saati için bir ilimdir diyor. Demek ki kıyamet saatine yakın bir şey olacak. Çünkü başlangıç olarak kabul edersek sıfır olarak kabul ediyor. Bu Hazreti İsa'nın doğumuyla beraber. Baktığımız zaman hani kıyamet için bir alamet olacağını söylüyor. Peygamberimiz mesela ondan 600 sene sonra geliyor. Peygamberimiz için böyle bir şey söylenmiyor mesela baktığımız zaman. Hazreti İsa için böyle bir şey söyleniyor. Demek ki dünyaya bir daha geleceğini anlıyoruz. Çünkü ölmedi, öldürülmedi diyor. Az önce mesela Evren'in okuduğu ayette gibi. Allah mesela onlara bir ceza verdik diyordu o ayetin bölümünde.
Evet.
Yani insanları böyle bir yanılgıya düşürdüğünü söylüyor. Ve onların mesela zanlı uymaktan başka bir şey yapmadıklarını söylüyor Allah. Yani bunu söyleyen, inkar eden insanlar zanla hareket ediyorlar. Allah hani ya acaba mı diye düşünceler oluyor ama Allah zaten bununla ilgili çok fazla ayet açıklıyor, bildiriyor bize inşallah.
Mesela ayette belirttiği gibi kovulmuş yatan Allah'ın her nefes ölümü tadıcıdır diyor Yüce Rabbimiz kovulmuş yatan Allah'ın.
İnşallah.
Ve Allah başka bir ayetinde ne diyor? Dedi ki orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. Yani dünyadan. Ve Hazreti İsa için de ölmediğini söylüyor Yüce Rabbimiz. Buraya gelecek tekrar, burada faaliyetini sürdürecek, burada yaşayacak, burada vefat edecek. Ondan sonra buradan çıkarılacak. Bütün İnşallah. İnsanlar gibi. Evet. Allah'ın kuralı bu. Ayetlere göre. Ama oraya çıkan vatandaşlar, işte hocalar bu Kur'an'a ters bir şey söylüyorsa bunun da sorumluluğunu bilmeleri gerekiyor. Çünkü Kur'an'da tamamen söylediklerinin tersi yazıyor şu anda.
Tabii inkar etmeyi Allah Kur'an'da tek bir konuya büyüklenmeye bağlıyor değil mi? Evet. Onlar mesela soracak olsan diyor, tabii ki gökte ve yeri kim yarattı diye soracak olsan şüphesiz ki Allah diyeceklerdir diyor Allah. Ya şüphe yok ki Allah diye söylüyor adam zaten. Evet. Yani şaka mı yapıyorsun hani? Tabii ki Allah yarattı diyecek. Yani o kadar emin söylüyor. O zaman diyor Allah hani de ki diyor, neden topuklarınızın üzerinde gerisin geri çeviriyorsunuz diyor. Hazreti Mehdi'nin yaşadığı dönemdeyiz. Nasıl sen mesela de tam ters dönüp karşı tarafa geçip Hazreti Mehdi gelmeyecek. Ayrı zamanda yaşamıyoruz diyorsun diye Allah hani sorun diyor. Çünkü mesela hocamız ayrı zamanda olduğumuzu ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğunu Kur'an ayetleriyle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle tahakkuk etmiş olmuş hadisleriyle ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'dan ayrı zaman ve Mehdiyet'le ilgili olan kısımlarını anlattığı bölümleri ile çok net bir biçimde ortaya koyuyor. İnkar eden ise elinde hiçbir hadis yok. Elinde demeyeyim de yani hadisle inkar etmiyor veya ayetle inkar etmiyor veya başka bir bilgiye dayanarak inkar etmiyor. Ki zaten ayet söyledikten sonra o hakikati zaten konu bitmiştir. Ve inkar eden yalnızca zanla söylediğin gibi inkar ediyor. Büyüklenme ve bir inkar var kendi içinde. Kendince bir dünya oluşturmuş, kendince bir din yaşıyor halde. Ona göre uymuyor bu. Halbuki Kur'an'a göre var, evet, evet. Hadislere göre var inşallah.
Mesela burada çok güzel bir konu ve Allah bu konuyu çok detaylarıyla açıklamış ki bu tip insanlarla karşılaştığımızda durumlarını anlayalım. Bakın Yüce Rabbimiz ayette diyor ki, kovulmuş yatanın aslanın Bakara suresinin 75. ve 80. ayetine kadar. Sizler, Müslümanlar, onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Kovulmuş yatan Allah'a sınırım. Oysa onlardan bir bölümü Allah'ın sözünü işitiyor, iyice algılayıp akıl erdirdikten sonra bile bile değiştiriyorlar. Maşallah. Bakın akıl erdirmiyor değil. O söylediğin gibi her şeyin Allah'ın yarattığını farkında. Her şeyin farkında. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler, kendi başlarına kaldıklarında ise derler ki Allah'ın size açtıklarını, açıkladıklarını Rabbiniz katında size karşı bir belge olsun diye mi onlarla konuşuyorsunuz? Hala akıllanmayacak mısınız? Bakın içinde Allah'ın huzuruna gittiğinde bunun da belge olacağını da biliyor. Çok değişik bir ruh hali. Bunu bizim anlamamız mümkün değil. Yani Müslümanların bunu anlaması mümkün değil. Bu tip bir ruh halinde. Allah da diyor ki, peki onlar Allah'ın gizli tuttuklarında, açığa vurduklarını bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan, bakın burası çok önemli, hayati. Onlardan bir kısmı ümmidir. Ümmi demek cahil. Kitabı bilmezler. Neyi bilmiyorlar? Kitabı, Kur'an'ı bilmezler.
Okuma yazması.
Bildikleri bir sürü asılsız şeyden başka bir şey değildir. Onlar ancak zannederler diyor.
Okumamış bile.
Okumamış yani. Bile yani. Zanla, yani oradan duyduğu bilgilerle karşına geliyor. Bazıları da biliyor, akıl erdiriyor. Algıladıktan sonra bile bile değiştiriyor ve bu diyor sizin Rabbiniz katında size şahit olacak. O yüzden dinlemeyin onları diyor. Evet. Dinlemek istemiyorlar. kaçıyorlar ya, o ondan dolayı hiçbir tartışmaya da gelemiyorlar. Niye Kur'an'la konuşamıyorlar bizimle mesela, değil mi? Kur'an ayetleriyle gelin, hangisi doğruysa, Allah ne emrettiyse biz uyarız. Bizim hiçbir şeyimiz yok burada.
İnşallah.
Ama çıkıp farklı farklı yerlerden alıntılar yaparak, zanla hareket ederek, kitaptan olmayan bilgilerle İslam'ı savunuyoruz diye ortaya çıkıyorlar. İşte bu. Zaten bu kabuğu edilemeyecek şey bu inşallah.
Bir de Gökhan, bunların çoğunlukta olması aslında insanları sakın aldatmasın. Gerçekten Allah'ın imtihanı gereği yeryüzünde çok olabilir bu kişiler. Allah'ı inkar eden, değil mi? Allah için yaşamayan insanlar çok olabilir. Ki Allah sürekli belirtiyor. Yani elçilerin, peygamberlerden bahsederken Allah Kur'an'da çok az kişinin onlara uyduğunu, işte biraz önce okuduk yine ayetlerde, çok az bir gencin peygamberin tarafında olduklarını, onlarla beraber iman ettiğini görüyoruz biz Kur'an'da. Şu Allah ayetinde şöyle belirtiyor. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Bakın bu bir kıstas değil. Yani çoğunluk yapıyor diye, onlar doğrudur diye bir kıstas yok. Değil mi? Evet. Doğru olan tek zaten Allah'ın Kur'an'ı. Allah Kur'an'da kitapta belirmiş. Değil mi? Seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar diyor. Onlar ancak zanna uyarlar ve zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diyor.
İnşallah.
Şimdi biraz önce bahsettiğin konu gibi, değil mi? Yani aslında bir bilgisi yok. Bir bilgisi olduğundan değil. Karşına senin net bir delille çıktığından da değil. Sadece, değil mi, demagojiyle, bir takım yöntemlerle seni aşağı Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışan bir topluluktan bahsediyor Allah.
İnşallah.
Ve yalan söylediklerinden bahsediyor. Yani Kur'an'da olmayan bir gerçeği anlatmadıklarından bahsediyor. Evet.
Bir de burada bizim mesela şeyimiz değil. Ya ben söyledim diye doğru diye bir şey yok ki, veya başkası birisi söyledi diye. Önemli olan Allah ne söyledi. Kimsenin İnşallah. Fikrinin önemi yok burada. Kimse evet, burada fikir emez. Evet. İslam, Allah, Kur'an'ı indiren Allah. Allah'ın dini var. Biz o dine uymakla yükümlü olarak yaratılmışız. Bizim bunu anlamamız gerekiyor.
İnşallah.
Bunun dışında başka bir sorumluluğumuz yok. Yüce Rabbimiz ne diyor ayette konulmuş şeytan Allah'sının? Siz bu kitaptan sorulacaksınız diyor. Bizim sorulacağımız tek doğru Kur'an-ı Kerim. Onun için bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, yanlış bilen arkadaşlarımız, zanla hareket edenlerin hepsinin bir an önce bu şeyden vazgeçip Allah'ın sözünde, değil mi, ortak bir şeyde, tek kaynaktan bunu öğrenmemiz ve uygulamamız gerekiyor hep beraber.
Bunu öğrenmemiz için de hocam, yani bir kısım insanlara, yobazların söylediği şöyle oluyor. Mesela diyor ki sen okuma, anlamazsın, tam açık değil, algılayamayabilir kafan şeklinde yorumlar yapıyorlar bir kısım insanlara. Bu şekilde yobaz kısım okutmuyor kitabı insanlara. Onlara da ne telkin verirse, ne anlatırsa onu doğru olarak görmelerini sağlıyor kendine. Açısından o duruma yapıyor. Ama herkesin Kur'an'ı açıp okuması lazım. Çünkü Allah kendi dilinizde okuyabilirsiniz diyor inşallah.
İnşallah.
Normal açık ve net hükümler var diyor inşallah onlarda da.
İnşallah.
Herkes rahatlıkla açıp her gün okuyabilir. Yani evinde yukarıda tepeye asıp bilmediğin bir kitabı, başkasının söylediği sözlerine inanmaktansa kendin açıp okumanı Allah i̇nşallah. Söylüyor inşallah.
Şimdi büyük bir risk bir de yani. Ya yalan söylüyorsa, ya seni kandırmak için, ki Allah bize bu tip insanların olacağını söylüyor. Evet. Ya beni kandırıyorsa, yanlış bir şeye sevk ediyorsa, doğrusunu bilirsin, yanlış bir şeye uymamak için, sadece bundan sakınmak için bile bunu öğrensen, değil mi? Kardeşlerimizin yapması gereken şey bu. Hayır. Yüce Rabbimiz diyor ki olmuş adına, bu kitap diyor doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır diyor. Biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Biz her şeyi yeterince açıkladık diyor. Bütün bu sözlerin üstüne diyor ki birisi de çıkıp, yok kardeşim bu yeterince değil. Açık değildir. Sen anlayamazsın söylediğin gibi. Evet. Bu kelimeyi sen Allah'ın sözüne karşı nasıl çıkıp söyleyebiliyorsun? Senin Arapçan yok, yok şu da. Allah apaçık diyor, indirdim kitabı.
Evet.
Bunları okuyup akıl erdirip düşünün diye. Allah'ın ayetlerini iyiden iyiye düşünürler diyor ayette. Bak iyiden iyiye düşünmen için okuman lazım.
Evet.
Üzerinde tefekkür etmen lazım. Demek ki algı anlayabiliyorsun. Kim söylüyor anlayamıyorsun? Sana kim söyleyebilir böyle bir şeyi Allah'ın sözünün üzerine? Kimse söyleyemez. Söyleyenler yanlış yolda. Kim bunu size söylüyorsa, bütün Müslüman kardeşlerime söylüyorum, kim size böyle bir telkinde buluyorsa o büyük bir yalancıdır. Bunu çok evet. iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü Yüce Rabbimiz Allah bunun tam tersini bize söylüyor.
Ayeti söyleyelim. Cenab-ı Allah buyuruyor. Kovulmuş şeytana Allah sanırım. Aldatıcılar da, bakın aldatıcılar da seni Allah'ın adıyla aldatmasın diyor Cenab-ı Allah. Net ayet.
Evet.
Aldatıcılar var. Ve Allah'ın adını kullanarak aldatıyorlar. İşte kitaptan sanasınız diye diyor ya evet. Cenab-ı Allah. Ha, o söyledi mi? Haşa Kur'an'da ayetmiş gibi.
Varmış gibi.
Varmış gibi söylüyor zaten. Evrimciler de öyle yapıyor.
Tabii.
Latince isimler buluyor. Sen Latince biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz ama onu bir böyle devamlı Latince söylüyor falan böyle bir. Değişik bir ruh haline sokuyor. Halbuki evrim yok. Cenab-ı Allah'ın üstün yaratması esas. Görüyoruz.
Evet.
Her detayında görüyoruz.
Evet.
aynı. Bakın deccaliyetin nasıl bir sistem olduğunu artık hocamızın vesilesiyle bütün dünyada çoğu insan Allah'ın izniyle görmüş oldu. Görüyor. Ne yapar gören bir insan? Ne yapar? Öğrenmeye başlar. Öğrenmeye başladığındaysa artık karşı olan kötü akımlar yıkıma uğrar. Allah. Fikirle, ilimle, bilimle. Bakın hocamız sevgiyle nasıl anlatıyor Allah'ın izniyle. Karşı taraf yobazlar ya da işte Darwinistler ne yapıyorlar? Saldırıya geçiyorlar. Mesela Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek diye bas bas bağırılır mı? Tabii gelmeyecek dersi sakin anlatırsın değil mi? Biz geleceğini sakin anlatıyoruz. Güzel. Hadislerle, ayetlerle, delillerle, alametlerle böyle sıralıyoruz Allah'ın izniyle. Yani çok önemli inşallah.
Zaten, yani az önce söylediğimiz gibi mesela Allah diyor ki Kur'an'ı kolaylık olsun diye indirdim diyor bize bir ayetinde. Bir başka ayetinde de şeytan anlatsanın biz sana Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik diyor Allah. İnşallah. Yani hep mesela bakıyoruz aynı şekilde Allah ayetlerini bize açıklıyor ve kolaylık olduğunu, güzellik olduğunu söylüyor. O yüzden Kur'an'ı okuduğu zaman bir insan bunları çok net olarak anlayabilir, algılayabilir. Allah çünkü açık ve anlaşılırdır diyor. Yalın bir dille yazılmıştır diyor. Sizlere aktarılmıştır diyor. O yüzden bizim yapmamız gereken burada Kur'an'ı görerek yaşamak oluyor. Bir şey mi söyleyeyim?
Yok estağfurullah.
Kur'an'ı Kur'an'ı görerek, yaşayarak, onu tam uygulayarak yaşadığımız zaman da Allah bütün huzurun ve mutluluğun bizlere ait olacağını zaten Kur'an'da bize ayetleriyle defaatle açıklıyor inşallah. İnşallah.
Mesela gerçekten bu çok önemli. Konuyu bağlamak için o şekilde bitirmek istiyoruz, araya girmek istiyoruz. Yüce Rabbimiz ayette diyor ki bakın yanlış uygulamalar olduğunu kardeşlerimiz de anlasın diye bunları söylüyorum. Mesela Yüce Rabbimiz diyor ki ayette kovulmuş yatan anasırım. Artık vay hallerine kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığı satmak için bu Allah katındandır diyenlere. Artık vay elleriyle yazdıklarından dolayı onlara vay kazanmakta olduklarına. Yüce Rabbimiz söylüyor bunu. Ve diyor ki bakın yanlış uygulamalardan bir tanesi. Dediler ki diyor sayılı günler dışında ateş asla bize değmeyecektir. De ki Allah katından bir ayit mi aldınız? Ki Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Yani belli bir sıra yanacaklar. Günahlarını çektikten sonra cennete gireceklerini söyledikleri biliyorsunuz halk arasında halkımızda hepimizin benim de eskiden yanlış bildiğim bir konuydu bu.
Evet.
Ama Yüce Rabbimiz diyor ki böyle bir ahit mi aldınız Allah'tan diyor. Hayır diyor Allah. Kim bir kötülük işler de günah kendisini kuşatırsa onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. İman edip salih amellerde bulunanlar ise cennet halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır.
Maşallah.
Kimin tartıları ağır basarsa orada süresiz kalacak. Yani belli bir süre cehennemde yanacaksın sonra günahlarını çekecek. Hayır burada biz dünyaya arınmaya geldik. Burada arınıp değil mi? Salih amellerden işleyip ve cennete bu şekilde gideceğiz. Başka bir uygulama neydi? Mesela Yüce Rabbimizin mesela şu Yasin suresi biliyorsunuz. Bütün şeylerde mezarların başlarına gidip okunan bir ayet, sure değil mi bu? Ve o ayet, o surenin içinde ne geçiyor? Bakın diyor ki Yüce Rabbimiz, bu Kur'an diyor, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir diyor. Şimdi Yasin suresinde geçen bu ayet, söylenen diri olanlara okunması ama gidip orada ölüye okunuyor. İşte burada bakın yanlış uygulama, Allah'ın sözünün tersine olan uygulamalar, zanla hareket etmeler, kulaktan dolma bilgiler bizi bakın İslam'ı ne hale getiriyor. Onun için kardeşlerimizin Kur'an'ı okuyup hangisi doğruysa yanlış şeylerden arınması için bakın temizleyip arındırır Kur'an'ın özelliği. Bizi temizleyip arındıran tek kitap var. Tek sorumlu olduğumuz kitap var. O da Kur'an-ı Kerim. Onun için kardeşlerimizin bunu çok iyi okuması, öğrenmesi ve hayatlarını bu şekilde geçirmesi gerekiyor.
İnşallah. Kısa bir araya gidelim hocam. İkinci arada tekrar devam edelim.
İnşallah.
İnşallah. Evet ikinci yarıda da tekrar birlikteyiz. Doktor hocamın da katılımıyla ikinci yarıda devam edeceğiz inşallah. Hoş geldin doktor hocam.
Hoş bulduk.
Biz herhalde güzel bir konuyla hocam geldiği gibi başlayacak inşallah.
Avusturya papağanlarıyla başlayalım inşallah. İnşallah. Dayanışma örneği. Güzel bir filmimiz var onu izleyelim inşallah.
Bunlar Avustralya papağanının yavruları. Bu yavrular birbirlerinden beşer gün arayla dünyaya geldiler. Bu yüzden aralarında büyüklük farkı var. Özellikle yumurtadan ilk çıkan yavru, son çıkan yavrudan oldukça iri. Ancak anne papağan son derece adildir. Her yavruya ihtiyaç duyduğu miktarda beslenir. On gün sonra en yaşlı yavru diğerlerine göre hala çok iridir. Ancak o da mucizevi bir şekilde yiyeceğini en küçük ve en zayıf kardeşiyle paylaşır ve onu kendi ağzıyla besler. Peki bu küçük yavru niçin böyle bir fedakarlıkta bulunmaktadır? Niçin yemeğini güçsüz olan kardeşine vermektedir? Darwin'in evrim teorisini savunanlar bu soruyu hiçbir zaman cevaplayamazlar. Çünkü bu köhne teori, doğada bulunan bütün canlıların bencil yaratıklar oldukları ve acımasız bir yaşam mücadelesi sürdürdükleri varsayımına dayanır. Ancak izlediğiniz gibi küçük bir civciv dahi gerektiği zaman yemeğini kendisinden daha küçük ve güçsüz kardeşiyle paylaşmaktadır. Allah'ın ilham ettiği dayanışma ve paylaşma duygusu sayesinde bütün yavrular sağlıklı bir şekilde gelişirler.
Mesela bu işte çok net bir örnek. Allah'ın yaratmasının, Allah'ın ilhamının inşallah. Başka örnekler de var. Ahtapot 100 bine yakın yumurta yumurtluyor. 6 ay boyunca o yumurtaları hareket ettirilmesi ve su dalgalarıyla oksijenlenmesi sağlanması gerekiyor ve koruyor onları. Yani başka canlılar gelip yemesin diye. 6 ay sonra da ölüyor. Yani ölümü ne yapıyor bunu? Bu nedir? Allah'ın ilhamıyla yapıyor çok açık bir şekilde. Normalde Darwinist mantığın geçersizliğini gösteriyor. Darwinist mantığın geçersizliği, bu yönden geçersizliği de yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir, yok olur, gider, olmadı, doğru olmadı. O zaman Marksizmin mantığı da, faşizmin mantığı da geçersiz olmuş oluyor. Evet. Değil mi? Çatışma öyle bir şey yok. Çatışma ilerlemenin temelidir. Hayır. Ne güzel işte fedakarlık var, sevgi, şefkat var. Hayvanlarda bile var. Tabii. İnsanlarda daha fazlası olması evet. gerekiyor.
Oktar hocam bir şey gösterelim mi? Bu bilim adamları bir araştırma yapıyorlar canlılardaki merhametle ilgili. Bunu yapan da yani yabancı bir bilim adamı. Ve yaptığı araştırmada tamamen objektif olarak bir araştırma yapıyorlar. Bu sıçanlarla yani fare türünün bir çeşidiyle ilgili. Biliyor hani böyle onlarla ilgili insanların böyle kökleşmiş belli şeyleri vardır. Yani böyle hani çok bencil olduklarına dair. Ama bilim adamları bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmanın sonucunu şu anda gösteririm. Sıçanlar da bencil değil merhametli çıktı diyor başlıkta. Chicago Üniversitesi'nde Peggy Mason'un yaptığı araştırmada sıçanlar iştah açıcı çikolatayı yemek yerine kapana kısılmış türdaşlarını kurtarmayı tercih ettiler diyor. Altta da görüntüsü var. Bilim adamları kötü şöhretlerine rağmen sıçanların bencil değil merhametli olduğunu keşfetti. Deneydeki 30 sıçandan 23'ünün kapana kısılan diğer sıçanı kafesini açarak üstelik bunu kafesine bırakılan çikolatayı yemeden önce yapıp kafesi açtığı gözlendi. Yani bencil olarak bilinen sıçanlar önce yardım etti sonra da yiyeceklerini paylaştı. Mason dişi sıçanların erkeklerden daha yardımsever olduğunu belirterek 6 dişi sıçanın tamamının kafesi açarak eşini kurtardığını, 24 erkek sıçanın 17'sinin bunu yaptığını kaydetti. Peggy Mason sonuçları Science dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sosyal empatinin sadece insana ya da bazı memelere özgü olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Yani hani bu da evrimcilere bir cevap olmuş oldu. Onlar diyorlardı hani bazıları öyledir sadece diye. Normalde en çok bencil olarak bildiği, bilimin sürekli olarak vurgulamış olduğu bir canlı türü en büyük merhametlerden bir tanesini gösteriyor. Bu da Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık ortada oluyor. Yani Allah o şekilde yaratıyor canlıları da birbirlerine yardım edecek, birbirlerini destekleyecek, koruyacak şekilde ve sürekli olarak bunun örneklerini veriyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yani birçok böyle örneği var.
Bu da bir tanesi bilimsel olarak yayınlanan bir dergiden aldığımız alıntı. Onları gösterelim.
Ya taş, toprak, sudan bahsediyoruz. Merhameti nereden geldi? Yani merhameti nereden öğrenebilir böyle bir şey? Yani bir şey atomlar bilmesi gerekiyor. Bir merhamet diye bir duygu, sevgi diye bir duygu. Ya belli ki cansız maddelerin hiçbir şekilde bu şekilde bir şey veremeyeceği, duygu içinde olamayacağı, değil mi? Çok açık bir gerçek yani. Bunu niye savunurlar? Tabii. Anlamak mümkün değil yani.
O zaman şöyle olması gerekiyor. Atom, elektron, işte nötron merhametli olacak. Efendim pozitron bencil olacak falan böyle. Sabuk sabuk. O kadar ipe sapa gelmez bir iddia ki yani böyle inşallah. Maddenin hiçbir yerinde neresinde merhamet var, neresinde akıl var, neresinde bilinç var. Ondan sonra. Şimdi bu antipodu gösterelim inşallah. O da bakın ölümüne fedakarlığı, ölümüne fedakarlığın bir örneği.
Ölüyor gerçekten.
Canlatı evet. Yüz bin yumurta buraya geldiğini ve hayatı pahasına koruyor diyor. David Attenborough anlatıyor. Eğer korumasa ya hastalanır diyor ya başkaları tarafından yenir diyor bu yumurtalar. Bu ayaklarıyla koruyor onları. Ya balıkların yemesini engelliyor. Ve suyu sürekli hareket ettiriyor ki oksijen sağlansın diye. Yani sürekli hareket ettirmek zorunda. 100 bin yumurtayı böylece başında duruyor ve hiç ayrılmıyor orada. Normalde bırakıp gitmesi lazım değil mi? Ve bunu ne kadar süreli yapıyor? 6 ay süreli yapıyor.
Maşallah.
6 ay oradan hiçbir şekilde ayrılmıyor. Yemiyor, içmiyor, orada duruyor. İçmiyor demeyeyim de suyun içinde zaten ama yemiyor, bir şey yemiyor yani. Hiçbir şey yemiyor diyor, bakın kendisi de söylüyor. And now, as they are hatching, she is dying. Ve tam onlar çıkarken bakın yumurtalardan şu anda çıkmaya başlıyor minik ahtapotlar. One night, as the baby octopus emerge, she jets water over them for the last time. Son defa diyor tam çıkarken larvaların çıkmasına yardımcı oluyor, su gönderiyor en son. Artık ölürken yapıyor bunu. This will be her final act. Bu son hareket şey oluyor diyor bunun eylemi. This is the only time she will reproduce, and to give her young their best chance, she sacrifices her life. Çok acayip. Yani hayatını diyor feda ediyor diyor bu. Tek bir defa yumurtluyor. 6 ay başından ayrılmıyor. Hiçbir şey yemiyor. Bütün görevi o ama öyle bir zamanlamayla ki yani o yumurtalardan çıkmaya başladıklarında ölüyor artık. Ondan sonra zaten başkalarının yemesi de mümkün olmuyor. İşte veya işte neyse korunmuş oluyor. Oksijenlenmesini sağlamış oluyor. Nasıl bir açıklaması olabilir bunun? Yani bir canlı ölümüne fedakarlık yapıyor. Demek ki Darwinizm yani her yönden geçersiz. Evet. Hem genetik, hem moleküler biyoloji, hem paleontoloji, hem de bu merhameti, fedakarlığı açıklayacak hiçbir yönü yok. Yani materyalizmin bir yönü yok. Çünkü Darwinizm materyalizmin doğaya uyarlanmış hali. Her şeyi hareket eden, madde kabul eden Darwinizm ve Marksizm'in geçersizliğini görüyoruz. Evet.
Zaten burada mesela davranış diyoruz. Fedakarlık diyoruz. Bunun genlerde ya da bir yerde olması mümkün değil. Bu canlı Allah'ın ilhamıyla bunu yapıyor. Yani tamamen maddenin dışına çıkan, tamamen bir bilimsel açıklaması olmayan bir davranış sergiliyor. Bu da ancak Allah'ın ilhamıyla olacağı çok açık ortada olmuş oluyor. Çünkü maddeyle hiçbir alakası yok. DNA ile hiç alakası yok. Mutasyonla bilmem neyle hiçbir alakası yok. Canlı tamamen fedakar ve tamamen baktığımız zaman mükemmel bir şekilde yavrusunu koruyup kollamak amaçlı bunu yapıyor. Bu da dediğimiz gibi DNA'da yer alan bir şey değil. Canlı bunu bilim adamları hiçbir şekilde maddeyle açıklayamıyorlar zaten. Evet. Onlar içgüdü diyorlar. İçgüdü dedikleri olay da Allah'ın ilhamı olmuş oluyor. Yani Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor şu an.
İşte hayvanlarda Allah diyor sizin faydalar vardır diyor, yararlar vardır diyor. Hayvanlara baktığımızda bu davranışları, özel davranışları, fedakarlığı da aslında insanlara bu bile bir örnek, bir ibret aslında. Yani bu değil mi? Bir canlının dahi aklı, belli, şuuru olmayan bir canlının dahi bu şekilde davranıyor olması Allah'ın ilhamıyla insanlara bir örnek. Yani değil mi? İnsanın hayatında da geçirmesi gereken birçok örnekler var bunlarda, bu fedakarlıklarda. Yani çok mükemmel bir yaşam şekilleri var. Yani yavrusunu korumak için kendisini feda edebiliyor. Şey değil mi? Yani diğer ortamlarda, diğer canlılara baktığımızda da yine aynı şekilde ortak bir yaşam görüyoruz. Kendilerini koruduklarını, yani etrafındaki canlıları koruduklarını ve onlar için yaşadıklarını görüyoruz. İnsanlara çok güzel örnekler var. Hayvanlarda dahi inşallah. Allah bu şekilde özel olarak yaratmış.
Evet. Şimdi Darwin'in şeyine yanıltıldı insanlık. Yani doğada acımasız bir mücadele var. Bu evrimin itici gücü madde zıtlıklar içerisinde gelişir diye alıp Marx tarafından Marksizm uygulandı. Sonra da Lenin de bunu son halini verdi. Yani pratiğe geçirirken de müthiş bir şiddet ve kan dökmeye dayalı olarak. Bakın diyor ki Lenin, eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz. Devam ediyor. Üniversitede verdiği ders. Bakın üniversitede veriyor bu dersi. Ya bu konuşmayı yapıyor. Kitlelerin sloganı savunma değil saldırı. Görevleri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır. Düşman kim? Kendi halkı. Yani yan komşusu, çoluğu çocuğu, yani belki de akrabası şeyi. Yani devrime karşı çıkan herkes ortadan kaldırılıyor. Düşman. Öyle millet, aile, devlet, ahlak öyle bir kavramı kabul etmiyor. Tekrar devam ediyor. Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır diyor. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Tıpkı PKK'nın yaptığı gibi. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir diyor. Kalplerimizi zalimleştireceğiz diyor. Sert ve yerinden oynamaz hale gelecekler ki içine hiçbir şekilde merhamet girmeyecek. Yani o kadar acımasız bir sistem ki merhamet yani böyle şey gibi görülüyor. Halbuki o dayandığı Darwinizmi de yıkan işte bu merhamet, sevgi, şefkat. Ahtapot bile bir hayvan işte altı ay şeyine bakıyor. Öbür tarafa bakıyoruz kuşlar en büyüğü en küçüğüne fedakarlık yapıyor, veriyor. Penguenler fedakarlık yapıyor, arılar yapıyor, karıncalar yapıyor, sal yapıyorlar. Altına giriyor boğulma pahasına, değil mi? Öbürleri yüzebilsin diye. Sonra dönüşüyorlar, onlar üste çıkıyor, onlar alta geliyor böyle. Hepsi fedakarlık yapıyor. Orada tabii ölenler oluyor yani, olabilir, boğulabilir o sırada. Hep fedakarlık, merhamet, şey görüyoruz biz, bencillik nerede var? İşte bunda var yani ama yanıltarak, yani yanlış temeller üzerine kurulduğu için bu bencillik ortaya çıktı. Her şey maddeden ibaret, tabii ki her şey maddeden ibaret değil. Merhametin, sevgi, şefkat, bilincin, sevincin, mutluluğun maddeyle ne alakası olabilir? Zaten maddenin hakikatini biz görüyoruz. Yani madde algı olarak var. Elektrik sinyalleri var. Elektrik sinyallerinin yorumu. Tamamen beynin yorumu olmuş oluyor. Beynin kendisi de yorum olmuş oluyor o zaman. Zaten algılayan metafizik bir varlık var. Metafizik bir dünya var ve yaratıcı var. Metafizik yani maddenin maddeyi algı olarak yaratan tamamen maddeden zamandan, mekandan münezzeh bir yaratıcı var inşallah. O zaman da ona karşı sorumlu olmuş oluyorsun.
İnşallah.
Komünizmlere tam karşı din karşıtlığı var. Yani din diyor tamamen ortadan kaldırılması gerekir diyor. Madde mutlak kabul edilmeli diyor. Lenin devam ediyor yani maddeyi diyor bir kere diyor algı olarak kabul etmeye başlarsanız diyor eliniz kolunuz tüm benliğiniz gider diyor. Dine gidersiniz diyor. Allah'a inanırsınız evet. Diyor. Doğru. Tabii ki o şekilde. Yani Lenin'in dediği gibi hakikaten maddenin hakikati bu gördüğümüz sistemler, bilimsel deliller hep bize bir yaratıcının varlığını ispatlıyor.
Evet, bir de doktor hocam dediği gibi gerçekten Allah algıda yaratmış bunları. İşte madde algıda oluyor, zaman algıda. Çünkü dünyada sadece mesela bu aynı zamandan bahsedebiliyoruz. Dünya sınırları içinde dünyadan dışarı çıkıldığı andan itibaren buradaki zaman tamamen farklılaşıyor. Ya mesela şöyle örnek verelim, şöyle düşünelim. Bir yıldız kaydığını görüyoruz biz. O yıldız belki baktığımız zaman binlerce yıl önce kaymış. Ama biz onu şimdi görebiliyoruz, şimdi algılayabiliyoruz. Yani dünyadaki algıyla dünyanın dışındaki zaman algısı dünyadaki algıyla aynı değil. Zaten Einstein'ın zamanlı izafi kavramı teorisi de buradan geliyor zaten. Yani tamamen algıda olduğundan öne çıkıyor. Yani uzayda biri yaşayan mesela düşünelim uzaya çıkıp birinin yaşadığını düşünelim. Onun yaşadığı zamanla dünyada yaşayan birinin yaşadığı zaman bir değil. Demek ki zaman bizler için ve dünya için Allah imtihan gereği böyle bir şeyi zaman olarak bize kıldırıyor, algılatıyor. Bizim için zaman dilimi bir gün 24 saat olarak algılıyoruz. Ama esasen baktığımız zaman Allah zamandan, yerden, mekandan tamamen münezzeh. Çünkü kainatı da yaratan Allah. Aynı zaman içinde biz mesela milyonlarca sene önceki yıldızları da görüyoruz. Çünkü gökyüzüne baktığımız zaman da gördüğümüz yıldızlar çok daha eskiden geçmiş yıldızlar ama görüntüsü bize şimdi geliyor. Yani zamanın tamamen izafe olduğu ve algıda yaratıldığının çok net delili örnekleri olmuş oluyor. O yüzden bunlar bize algıda olduğunu, her şeyin algıda yaşandığını göstermesi için net delil olmuş oluyor. Biz baktığımız zaman diyorum ki ama şimdiki zamanı mesela insan diyor ki şimdiki zamanda bakıyorum ve şimdi görüyorum ben onu diyor. Ama o şu an orada değil mesela. Demek ki burada algı çok önemli bir faktör. Allah bize böyle algılatıyor. Ve tamamen algıyla her şey gerçekleşiyor. Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz ya da yaptığımız her şey Allah bize öyle gösterdiği için biz de o şekilde görüp algılamamızı sağlıyor.
Her şeyi Allah yoktan yaratıyor. Biz de yoktan yaratılmış varlıklarız. Bize ne öğretildiyse biz o kadar biliyoruz. İnşallah. Yok, evet. Yani ne gösterildiyse onu görebiliyoruz. Ne hissettiriliyorsa onu algılayabiliyoruz. Yani beş duyumuzun dışına çıkabiliyor muyuz? Böyle bir söz konusu değil. Allah hangi duyguları verdiyse onlarla hareket edebiliyoruz. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Zaten birçok bilim adamı da bunun farkına varıp gerçekten de bu konunun dehşetine kapılıyorlar. Gerçekten yani hem de Allah'ı buluyorlar. Bu çok önemli bir konu gerçekten.
Tabii bu dünyada Allah dediğin gibi hocam bu beş duyumuzda bize bazı hisler, bazı algılar hissettiriyor, ilham ediyor inşallah. Şimdi dün hocamızın sohbetinde bir konu vardı. Bir seyircimiz herhalde sordu. İşte cennette sıkılma var mı? İşte insan bıkıyor mu, sıkılıyor mu? Veya işte üzülüyor mu, ağlıyor mu? İşte gibi bir takım sorular sordu. Bambaşka yaratıyor Allah da cennette. Değil mi? Dünyadaki imtihan gereği bu hisleri, bu duyguları bize vermiş. İşte insan dünyada değil mi? İşte kinlenebiliyor, öfkelenebiliyor, sıkılabiliyor, üzülebiliyor, ağlayabiliyor, sevinebiliyor değil mi? Şımarabiliyor. Yani bir insan karakter özellikleri var. Allah dünyada imtihan gereği bu duyguları yaratmış. Ama cennette Allah değil mi? Hep kinden ne varsa söküp almışızdır diyor mesela değil mi? Orada herhangi bir sıkılma yok, herhangi bir bıkkınlık yok. Allah hep güzellik yaratıyor orada inşallah. O hisleri cennete özel olarak farklı bir şekilde yaratmış olacak Allah. Dünyaya ait özellikler bunlar inşallah. Tabii. Fedakarlık olsun işte değil mi? Yani veya işte insanların birbirine karşı yanlış bir şekilde göstermiş olduğu düşmanlık, işte kin, nefret, öfke yine dünyaya has özellikler. Allah cennette onların hepsini kaldıracağını, apayrı bir güzellik sunacağını insanlara belirtmiş oluyor. Yani yine Allah'ın vereceği algılar ve duygularla, hislerle evet. İnşallah orada güzel bir hayat sunacağını söylüyor Allah.
İnşallah. Cehennemde de mesela tam tersi ait söyledikleri var inşallah Allah'ın. Yani orada puslu böyle sıkıcı, bunaltıcı bir havayla insanın içinin huzursuzlaşacağı, sıkılacağını da Allah, evet, söylüyor inşallah. Allah inşallah. İki taraf, iki şeklinde Allah hem cennettekiler hem cehennemdekileri yaşatacağını söylüyor inşallah.
Yani Allah'ın özel olarak verdiğini de biz buradan görüyoruz. Şimdi cennetteki ortamla, cennetteki hayatla Allah'ın vermiş olduğu hisler, duygular bambaşka. Dünyada imtihan gereği vermiş olduğu duygular bambaşka. Şimdi bahsettiğimiz gibi değil mi? Atomların, elektronların, protonların bunları ortaya çıkarıyor olması mümkün değil. Değil mi? Maddenin bunu ortaya çıkarıyor olması mümkün değil. Allah'ın ilham ettiği ve hissettirdiği şekilde bizim yaşadığımız çok açık. Evet. Hem insanlarda olsun hem canlılardaki örneklere baktığımızda olsun. Allah'ın özel ilhamıyla biz bunları yaşıyoruz ve hissediyoruz inşallah.
Mesela bütün bunları algılayan insanların da algılayacak duruma gelmesinin Allah'ın kadrini hakkıyla takdir etmesiyle olacak.
İnşallah.
Yani Allah'ın yüceliğini, bütün bu şeylerin tesadüfen olmadığını hem kainata baktığımızda hem değil mi hayvanlara incelediğimizde hem kendi içimizdeki değil mi hücreleri işte böbreği karaciğeri her şeyi incelediğimizde hiçbirisinin tesadüf olamayacağını ve bizim yaşamamız için bize verilen nimetler olduğunu ve birbiriyle inanılmaz bir kilitlenmiş bir ilişkiler ağacı bizim yaşamamız için var olduğunu, her nefesimizi, her saniyemizi Allah'a borçlu olduğumuzu farkına varınca bütün her şey çok kolay oluyor. Yani İnşallah. İnsanlar diyor nasıl olacak cennet? Zaten Allah yaratıyor. Şu anda görüyorsun zaten. Benzer olarak tekrar yaratacak. Allah bunu takdir etmiş. Bunu yaratan tekrar yaratmaya kadir değil mi?
Evet. Nasıl yok,
Yüce Rabbimiz. Tekrar nasıl var olacağız dediğinde tekrar yarattı. İlk yarattığımız gibi. Nasıl şimdi yaratıyorsa Allah. İnşallah. Muhteşem bir sistem yaratıyor. İnanılmaz. Yani biz uyusak da çalışan. Evet. Değil mi? İnşallah. Kainattaki her saniye, her denge bizim kontrolümüzde olmadan çalıştığına göre tekrar Allah bunu tekrar yaratmaya kadir.
Maşallah.
İşte bu güç karşısında mesela bir de burada örneklerini de gösteriyor Yüce Rabbim. Başka örnekler de gösteriyor. Mesela dişi kırılıyor hayvanın. Tekrar dişi çıkıyor aynı şekilde. İnsanın dişi kırılıyor ama asla yerine gelmiyor. Takma diş takıyorsun. Veya kertenkelenin kuyruğu veya organların yenileme. Mesela 3 tane gen var. Yaşlılık geni. O genler zamanı geldiğinde insanı yaşlandırmaya başlıyor. Ya bu genler olmasa insan hiç yaşlanmayabilir. Allah onu sebepler dairesinde bu dünyada her şeyi sebeple yaratıyor. Ve bu sebepler dairesindeki şeylere bağlı olduğumuz için bu şekilde görüyoruz. Ahirette başka sebepler yaratacak Allah. Buna kadir. Bunu da görüyoruz. İnşallah. Ve sonsuz hayatı da Allah yaratmaya kadir inşallah.
Evet. O inşallah. Mesela geçen gün konu oldu da cennet, cehennem şu anda var mı diye. Şu anda var. Yani şu anda var. Çünkü zaten zamansızlık boyutunda Allah sonsuzu yaratıp bitirmiş. Nitekim bunun örneklerini de zaten delillerini Allah Kur'an'da veriyor. Mesela Hazreti Adem daha ilk insan eşiyle birlikte cennette yaratılıyorlar. Evet. Cennet var da Hazreti Adem hayatında döneminde itibaren var. Sonra başka ayetlerde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Dayanacaklar, tahtlar üzerinde oturacaklar demiyor ki Allah. Dayanmışlardır. özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Birbirlerine karşı tahtlar üzerinde otururlar. Yani şimdiki zamanda geçmiş zamanda anlatıyor Allah. Yani. Çünkü Allah katında zaman yok.
Tabii.
Allah katında mekan da yok. Yani mekansızlıkta Allah algı olarak yani aynı sistemle dünya hayatını, rüyayı nasıl bir sistemle yaratıyor Allah? Aynı sistemle yaratıyorsa ahirette, cennette, cehennemde yaratılmış ve bitirilmiş. Yani bizim için 700 Maşallah. Milyon sene sonrası, 700 trilyon sene sonrası Allah katında tek bir an olarak vardır ve hepsi yaratılıp bitirilmiş olarak var. Onu kavrayamıyorlar.
Evet.
Halbuki Kur'an'da çok net olarak Allah bildiriyor. Şimdi bu deminki işte ideolojilerden bahsederken işte Marksizm, Darwinizm'in aslında bunların tek ortak noktası dindir. Yani hepsi dine karşı çıkmak üzere böyle şeytanın bir planlamasıyla ortaya çıkartılmış ideolojiler. Allah'ın yarattığı kader içerisinde. Nitekim bunu baktığımız zaman şimdi onun örneğini vermek istiyorum da komünizm bir kere en önemli şeyi diyor komünizm için. Mesela Stalin diyor ki parti dine karşı tarafsız kalamaz. Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktır. Lenin de diyor ki komünizm nizamının en büyük düşmanı Allah'tır diyor bakın. En büyük düşmanı. Yani tek ve en büyük düşmanı haşa Allah. Allah'ın varlığına karşı çıkmaktır amacı Marksizmin. Fakat aynı Lenin burjuvazinin de aynı amacı olduğunu söylüyor. Diyor ki burjuvazi kapitalist sınıfın dine karşı oynadığı rolü anlatıyor. Birincisi dinle savaşmak görevi tarihsel açıdan devrimci burjuvazinin görevidir diyor. Yani komünizmden önce de zaten burjuvazi de o da dine karşı savaşır diyor. Evet. Ve batıda burjuvazi demokrasisi, feodalizme ve orta çağ düzenine karşı giriştiği kendi devrimleri döneminde bu görevi büyük ölçüde yerine getirmiştir diyor. Burjuvazinin diyor dinle savaşma geleneği vardır. Biz nereye baksak bunu görüyoruz. Darwinizmin de aynı, amacı aynıdır. Darwinizmin amacı hayatın nasıl haşa bir yaratıcı olmadan tesadüfen ortaya çıktığını ve türlerin işte canlıların tesadüfen oluştuğunu iddia etmeye çalışır. Bu materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Materyalizm çünkü madde var. Maddenin dışında hiçbir varlık yok. Nasıl olabilir bu? Zaten Big Bang ile madde yoktan var oluyor. Yani öyle bir şey zaten olamaz. İnşallah. Mutlaka bir yaratıldığı an olması gerekir diyor. Bu ünlü şey vardı felsefeci.
Antony Flew.
Hayır. Neyse materyalist felsefeci. Tek bir anda diyor Allah'ın yarattığını kabul etmemiz için diyor. Tek bir anda Pulitzer. Yokluktan George Pulitzer evet. Tek bir anda diyor var olmuş olması gerekir diyor. Big Bang de bunu kanıtladı. Hmm. Adamlar kendi ağzıyla söylüyorlar. Lenin de diyor işte onu maddeyi algı olarak olduğunu anlarsanız diyor veya kavramaya başlarsanız hemen yine inanırsınız diyor. Dolayısıyla her yönden başarısız, bilimsel geçersizliği yok, yanlış ve uygulamada da müthiş zarar meydana getirdi. Yani Darwinizm, Marksizmin nereye girse zarar meydana getirir. Çünkü her yönden temeli yanlış.
Evet.
Sosyal adalet olması için bir kere mutlaka Allah korkusu ve eşitlik, adalet kavramı olması lazım. Halbuki komünizmde bakın biraz önce okuduk. Ne diyor? Komünist devrim diyor, ezerek diyor, kan dökerek yapılacak diyor. Şimdi ezen ve ezilen bir zümre varsa adalet olur mu burada? Sosyal adaletin sesi olmaz tabii ki. Hep de öyle olmuştur zaten. Hep ezen, komünizmi zorla dikte ettiren, rejime karşı çıkanların öldürüldüğü bir sistem meydana gelmiştir. O zaman ne oluyor işte? Mao'nun rejiminde Stalin, Pol Pot, Küba'da Fidel Castro tamamına baktığımızda Vietnam, Kamboçya her yerde biz adaletsizliği görüyoruz. Hep kan dökme, zulüm, şiddet. Onun için yani şimdi her komünist şiddet tamam yapmaz doğru. Komünizme inanıp da yıkıp yıkmayan, terörist olmayan insanlar var doğru. Marksist olan insanlar var ama komünizmin temelinin mantığında şiddet olduğu için, zarar verme olduğu için bunun sonuçları her yerde görülür. Onun için üniversitedeki öğrencilerde mesela biz bunu görebiliyoruz. Üniversite öğrencisi oluyor, ailesi aklı başında normal insanlar ama kafasında devrim, kanlı devrim, işte 10 milyon insan da kaybedilir, çatışma ilerlemenin temelleri mantığını taşıyor. Kalkıyor fosil sergisine gidiyor, fosilleri kırıyor bu sefer. Yani baktığınız zaman normal üniversite öğrencisi yapmaması gerekir böyle bir şey ama o felsefenin işte zararlı sonucu bu olmuş oluyor. Bu genel kitleye uyarlandığı zaman hani diyorlar ya sosyal demokratlar da var, onlar devrimci değil. Öyle olmaz yani, onun bir sınırı olmaz zaten. Komünizme inanan biri mutlaka Lenin'in fikirlerini, Marx'ın fikirlerini benimser. Zaten bunlar dine karşı çıkan, ezmeye dayalı fikirlerdir. Kan dökmeye, evet. Şiddete, zulme.
Mesela 20. yüzyıla geldik. Hala aynı şeyle mesela bunun örnekleri de geçmişteki örneklerin tavrını görüyoruz. Şu andaki komünizmi savunan değil mi? Evet. Bunu savunanlarda. Hiçbir değişiklik olmadığını gösteriyoruz. Çünkü farklı bir şey yok. Geçen gün iki kişiyle tanıştım. İkisi de bir Avrupa'da okumuş, birisi Almanya'da, birisi İngiltere'de. İkisi de diyor ki ateistler, biz diyor buna inanıyoruz. Neden inanıyorsunuz? İşte bu zehirin nasıl büyük bir etkisi olduğunu, bu eğitimin. Diyor ki bize devlet bunu öğretti diyor okullarda. Ben diyorum ki bak bunlar bilimsel veriler bunlar. Yok diyor, devlet öğrettiyse doğrudur diyor. İşte bizim ülkemizde de ve bütün genelinde, dünyanın genelinde de bu şey insanlara zehir gibi enjekte edilmiş devlet tarafından. Onun için çıkması çok zor oluyor. Yani bu zehri atabilmemiz için çok ciddi bir çaba. Hala bakın şu anda gencecik insanların bu tip bir şeye inanıyor olması gerçekten çok bir üzücü bir şey. Yani onun için bunu daha fazla hocamızın yaptığı telkinle değil mi? Defalarca değil mi? Fosil sergileri, kitaplar, internet her yere tekrar tekrar anlatılması ve bu zehirin onlardan dışarı atılması için çok büyük çaba gösterilmesi gerekiyor.
Doğru dediğin gibi yani o mantık yerleşmiş insanlarda bu yani bakış açısı olabiliyor. Dediğin gibi yani okulda öğretiliyorsa, hocaların bana bunu gösteriyorsa, profesörler bundan bahsediyorsa bu zaten doğrudur. E sen karşıya işte doğrusunu gösteren bir anlatım yapıyorsun, sunum yapıyorsun. Onu şey olarak düşünebiliyor. Hayır, okulda ortalan doğrudur. Senin sadece bu kendi fikrin, inanışın gereği bir ideoloji. Bunu anlatıyorsun. Bu senin felsefen. Gözüyle bakıyor olabilirler. Bu yanlış ama. Çünkü bizim anlattığımız, hocamızın anlattığı değil mi? Kardeşlerimizin anlattığı. Zaten delillere dayalı gerçekler. Delilini gösteriyorsun zaten. Bilimsel delilini gösteriyorsun. Bu bir gerçek. Bu bir inanış. Kendine göre bir insanın söylediği bir inanış veya felsefe değil. Bu bir gerçek. İnşallah. Bunu gösteriyorsun deliliyle. Buna inanması gerekiyor. Hayır yok, okulda bana bunu öğrettiler. Doğrudur. İşte şu profesör çıkıp bunu gösterdi. Yıllarca araştırma yapmış. Bunun ehli bu kişi. O zaman doğrudur. Değil. O yanlış. Çünkü o delili gösteremiyor sana. O sadece bir takım çizimlerle karşına çıkabiliyor. Yanlış anlatımlarla karşına çıkabiliyor. Ama doğrusu delille karşına çıkan kişidir. Her zaman inşallah.
Evet, tabii ki. Komik ya. Böyle şey de var ya. Oktar hocam hep açıklamalarda. Fosil sahte.
Yok ya. Yani ne gerçek? Size göre her şey sahte. Açıklamalar sahte. Haşa, Peygamber Efendimizin hadisleri doğru değil. Ya her şey sahte her sizin şey kafanıza yalan göre. Öyle değil ki. Gerçek kardeşim, gerçek. Fosiller de gerçek. Alametler de gerçek. Deliller de gerçek.
Tek sahte olan şey var. Onların yaptıkları, bu kadar zamanı yaptıkları işte sahte fosiller değil mi?
Doğru.
İnsanları doğru kandırmak için yaptığı
sahte
fosiller.
Sahte fosiller, sahte çizimler.
Sahte çizimler var.
Sahte fosiller yok ki. Fosil...
Zaten sahte fosiller yani, evet, yani insanları çizim yanlış yönlendirmek için alçıdan yapılıyor. Hayır, Pit Dağı'nın adamı nasıl? Orangadan
birbirine monte ediyor. Evet.
İnsan kafatasını alıyor, takıyor birbirine. Tabii. Sonra al sana diyor bu yalan
atası
bir şey.
Işte, evet. İnsan atası.
İnsanların atası diyor.
Fosil evet, doğru, yapan sahte.
Yapan sahte. Yalan dolan.
Fosilde yanlışlık yok. Maymun kafatası ve insan çenesi yani. Doğru, onda bir yanlışlık yok. Onları bir araya getiren...
Düzmece var orada.
Sahtekar. Evet. Farklı bir şey.
Sözünü gözüküyor. Estağfurullah. Dolayısıyla hak olan bir şey burada anlatılıyor. İşte son çırpınışlar bunlar. Zaten cihaklamalarını duyuyoruz. Evet. Bunu fevri şekilde yapanlar da oluyor. Ama cahilliklerinden yapıyorlar işte. Yani bir şekilde onları dolduruşa getirip büyüleyip işte kafalarında devamlı sahte sahte sahte. Hayır, sahte olan bir şey yok. Anlatıyoruz işte. Ne güzel anlatıyoruz hem de ya, maşallah. Bak burada kardeşlerimiz arkadaşça çıkıyoruz, maşallah, sohbet ediyoruz. Herhangi bir fevrilik var mı? Herhangi bir sevgisizlik görülüyor mu bu masanın etrafında? Kur'an ahlakının dışında hiçbir anlatım ve uygulama yok. Program bitiyor. Ondan sonra da yok. Allah'a hamdolsun.
Maşallah.
Bu ne güzel bir güzel nimettir. Her an Allah'ı zikrederek, Allah'ı akılda tutarak, verdiği nimetlere şükrederek yaşamayı. Ha, delil veriyor Allah, sahte diyerek insan kendini mahveder, bitirir. Yani içten zaten çöküyor. O da suratına vuruyor kişinin. Zillet vardır diyor ya Cenab-ı Allah. Hakikaten o oluyor. Karartı oluyor insanların suratında. Evet. Yani bu savunan, hakkı savunmayıp devamlı batıza yönelen kişilerde biz görüyoruz. Ha, cahilinden yapan zaten hakikaten konuyu öğrendikten sonra hakikaten doğruya yöneliyor. Çünkü Cenab-ı Allah söylüyor, ayetlerde bildirmiş. Doğruluk diyor Cenab-ı Allah. Rüşt, şeytandan Allah sınır. Sapıklıktan apaçık ayrılmıştır diyor Allah. Şimdi bu ayrımı biz nasıl görebiliyoruz? Nasıl göreceğiz peki? Sana göre her şey sahteyse. Senin yaptığın uygulamalar sahte. E görüyorsun, bu yobazlıkta da aynı şey. Tabii. Uygulamaları sahte. Yok. Kur'an-ı Kerim'de yok.
Yok, tabii.
Cenab-ı Allah'ın ayetlerinde yok. Allah size zorluk dilemez diyor Cenab-ı Allah şeytandan Allah'sına. Kolaylık diler diyor. E sen zorluk diliyorsun. Ben beni yaratan Cenab-ı Allah'a hamd eder, tesbih eder, ona teslim olurum. Senin batıl uygulamalarına, hurafelerine teslim olmam. O zaman ne yapıyor Cenab-ı Allah? Müslüman hayatı yaşatıyor. Onurlu, izzetli ve şerefli bir hayat nasip ediyor. Doğruyu savunan, hakkı savunan, Allah yolunda gayret eden, mücadele eden bir hayat vermiş oluyor. Böyle uyanıklıklar yapmaya çalışan, işte acaba nereden Müslümanları bir şekilde zarar vermeye çalışırım diyen mantıktan alıkoyuyor Allah. Zaten gözlerinin önünde perdeler vardır diyor Cenab-ı Allah. Kulaklarına da ağırlık kıldık diyor. Kavrayıp anlayamıyorlar.
Ya insan kendi dinini anlamaz mı? Mesela Allah bir din indiriyor.
Evet inşallah.
Kendi dinini anlatıyorsun kendi dinini. Yani nereden anlatıyorsun? Kur'an'dan anlatıyorsun. Kur'an'ı anlattığın halde bunu kabul etmeyen bir kavim söz konusu oluyor. Yani laftan anlamaz bir kavim gibi oluyor. Yani oysa Yüce Rabbimiz değil mi? Müslümanlar için ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz? Onlara Allah'ın ayetleriyle hatırlatma yapıldığında hemen secdeye kapanırlar. İşittik ve itaat ettik diyorlar.
Maşallah.
Bunu diyecek yani Allah'ın bir ayetini duyduğunda tüm Müslümanların yapması gereken tek şey bu Rabbimiz katındandır. Biz bunu kabul ediyoruz.
İnşallah.
Bunun
İnşallah.
Dışındaki bir söz ama ile başlayan diğer şeyler biz bunu kabul edemeyiz çünkü şu şöyleydi de bu ben böyle duyduğumda değil. Allah sen duyuyorsun direkt birinci ağızdan Allah'ın senden ne istediğini duyuyorsun. Artık bunun üzerine söz olmaz. Bunu Müslüman kardeşlerimizin bir an önce hayatlarına değil mi bir şey olarak kabul etmeleri gerekiyor.
İşittik ve itaat ettik diyor değil mi Gökhan?
İnşallah. Evet.
Yani İnşallah. Gerçekten doğruyu duyduğunda ve Allah zaman zaman şimdi hocamız da dünyaya bahsetti. Her dönemde mutlaka bir kurtarıcı gönderiyor kavme. Şimdi Deccaliyetle değil mi Mehdiyet'in mücadelesi oluyor son döneme baktığımızda. Ama her dönem dünya tarihine baktığımızda mutlaka şeytanın taraftarları var, Allah'ın taraftarları var. Bu değişmez. Yani ortası yok demiştik inşallah program öncesinde. Gerçekten de böyle. Ya şeytanın yoluna uyanlar oluyor ya da Allah'ın yoluna uyanlar oluyor. Allah mutlaka kurtarıcı gönderiyor. Deccaliyetin şeytanın olduğu ortamda mutlaka bir bozulma oluyor.
Evet.
Şimdi değil mi? Yani mesela Darwinizme bakıyorsunuz. Hiçbir şekilde bir düzelme getirmiyor. Sadece insanların bozulmasına sebep oluyor. Ama Allah ne yapıyor inşallah? Ahir zamanda Mehdi'sini çıkartıyor. Mehdi Aleyhisselam'ı çıkartıyor.
Maşallah.
Bu bozulmayı engellemiş, önlemiş oluyor. Mehdi Aleyhisselam doğruyu getirerek inşallah. Doğru. Ve bu dünya tarihine baktığımızda her zaman böyle. Uyarıcılar gönderiyor. Doğruyu anlatanlar gönderiyor.
Maşallah.
Ve bu uyarıcıyı gördüğünde insanların, değil mi? Doğruyu gördüğünde mutlaka Allah'ın Kur'an'da belirttiği şekilde, ayetlerde belirttiği şekilde doğruyu gördüğünde işittik ve itaat ettik demeleri gerekiyor.
İnşallah. İnşallah.
Doğru olan, güzel olan bu işe. Allah'ın istediği bu. Elhamdülillah.
İnşallah. Maşallah. 2012 yılının sonuna geldik. Müthiş bir şahlanış oldu. Yani bir uyanış meydana geldi. Mehdiyet dünyada her tarafta Mehdiyet'ten bahsediliyor.
Elhamdülillah.
Hazreti İsa'nın gelişinden bahsediliyor.
Elhamdülillah.
Ayetler, değil mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir dediği Hazreti İsa,
Maşallah.
İsa bin Meryem. Yeryüzünde şu anda inşallah.
Elhamdülillah.
Bütün alametler gerçekleşti. Kuyruklu yıldızlar, doğa olayları, gök olayları, gökten bir yerin gözükmesi, depremler, büyük binalar, savaşlar, kanlı baskınlar Kabe'ye, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, Şam ve Mısır meleklerinin öldürülmesi, Hareste denen bölgede ismen bildirilmiş çıkan fitne, katliam. Oradaki katliam, Beni Esad ailesinin buna ön ayak olması hadiste bildiriliyor, Beni Esad ailesi. Ondan sonra Hüsnü Mübarek'in tarifi var. Oradan başlayacak bir fitnenin bütün İslam dünyasına yayılması, İslam ülkelerine yayılmaları, Arap Baharı dedikleri. Hepsi alametler bildirilmiş, hepsi gerçekleşti. Hazreti İsa, Hazreti Mehdi hayatta. 2012 yılında da muazzam bir şahlanış oldu. Allah'ın izniyle 2013 yılında çok daha büyük bir şahlanış meydana gelecek. 2014'lerde artık Mehdiyet'in atağı dünya çapında, İslam'ın dünya hakimiyeti dalga dalga 2020'lere kadar da 2020'lerde de tamamlanacak inşallah. İslam inşallah, Birliği'nin kurulması, inşallah. İslam'ın dünya hakimiyeti. Bu döneme girdik. Yani ilk 40 yıllık bir çalışma dönemi var Hazreti Mehdi'nin. Onun sonuna gelindi artık inşallah değil mi? 34 yılı geçti. Hicri 1434'teyiz. 1400'de başlayan 40 yıllık çalışmanın Darwinizm ve materyalizmin de sonuna gelindiği anlamına geliyor bu. Birinci ve en önemli vazifesinin çalışmanın dönemi bu. Said Nursi Hazretleri'nin bildirdiği. Hazreti İsa da faaliyette, onu da nereden anlıyoruz demişti hocamız. Dünya liderlerine, dünya başkanlarına bir faaliyeti var. Bilmediğimiz bir yöntemle ama etkileri görülüyor. bakıyorsunuz dünya liderlerinin, başbakanların, işte ülkelerin krallarının bambaşka açıklamaları olmaya başlıyor. Hugo Chavez başta olmak üzere komünist bir lider, Hazreti İsa Hazreti Mehdi gelecek diye açıklama yapıyor. Demek ki bir çok önemli gelişmeler var inşallah. Artık hissettiriyor Allah bunu. Kıyametten bahsedildi. Yani hiç olmadı. 2012 yılında sürekli kıyametten bahsedildi. Kıyametin olmadığı kıyam, yani ayaklanma, insan zihinlerine meydana gelen bir kıyamdan olduğu anlaşıldı inşallah. Yeni bir döneme girdik. Kova çağına girdik. Herkese de hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et diye buyuruyor Allah. İnşallah. Bu ayetin ebcidi de 2013. Maşallah. Bugün de 2013'e giriyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah hamd ile tesbih edeceğiz Allah'a inşallah.
Maşallah. Bugün de hocam güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Akşam Sayın Handan Oktar canlı yayında olacak. Biz de yine yarın aynı saatte karşınızda olacağız inşallah. İnşallah. Herkese mutlu, iyi yıllar diliyorum inşallah.